İnce Mehmet 3, Yaşar Kemal.
Ayrım 58.
Sağ ol dedi Bayramoğlu bıçak gibi yüzüyle. Arif Sayın Bey düşünceli ayağa kalktı, karşı salonda bekleyen kasaba ileri gelenlerini çağırdı. Sarı Sultanoğlu'yla hepsi tanışıyordu. Onun gelmesine de Bayramoğlu'nun İnce Mehmet'in takibine çıkacağı kadar sevindiler. Sarı Sultanoğlu'ndan sonra Keneroğlu geldi. Ovada çok toprakları vardı. Soyda atlar yetiştirir, çeltik ekerdi. Arkasında 9 köylük bir aşireti vardı. Onun da evinde kapı gibi bir fermanla bir soy ağacı asılıydı. Tıpkı tıpkısına Sarı Sultanoğlu'ndakilere benziyordu. Keneroğlu soyunun tarihini çok iyi biliyordu. Oğuzların Bozok kolunun beyleriydi dedeleri. Dulkadir oğulları derlerdi bunlara. Orta Doğu'nun en güçlü hükümdarlıklarından birisini 1339 yılında kurmuşlardı. İlk beyleri Karacabey'di. Adıyaman, Malatya, Harput, Antakya, Maraş, Antep, Samsat, Zülkadriye, Antakya Beyliği sınırları içindeydi. Beylik 1521'de son beyleri Ali Bey'in ölmesiyle Osmanlı'nın eline düştü ve son buldu. Ve 300 yılda ne olduysa oldu, Dulkadir oğullarının namı, nişanı silindi. O soydan hiçbir kişi kalmadı. Sağda solda ben Dulkadiroğlu soyundanım diyen birkaç kişiden başka. Onların da ellerinde ne soy ağaçları ne de şecereleri vardı. Ama sonraları Toroslar'da çok Dulkadiroğlu çıktı ortaya. Her zengin olan her adamım diyen kendisini Dulkadiroğlu saydı. Maraş'ta ünlü bir hoca Molla Tahsin vardı. Şam medresesinde okumuş, hattat olmuş, gelmiş yurdu Maraş'a yerleşmişti. Hat sanatı eski hükmünü yitirdiğinden Molla Tahsin Efendi geçinmenin hem de zengin olmanın yolunu aramış bulmuştu. Her 15 altını bastırana bir Dulkadiroğlu soy ağacıyla padişahtan yaldızlı tuğralı bir ferman veriyordu. Tahsin Efendi o kadar çok Dulkadiroğlu soy ağacı, o kadar çok padişah fermanı yazdı ki Toroslar'da Dulkadiroğlu soyundan geçilmez oldu. İşte bu aslında Dulkadiroğlu olan Kederoğlu'nu da İnce Mehmet bir hafta önce soymuş, kese kese küflü altınlarını almıştı. Onun ardından Gündeşli Ovası'ndan Karacabey geldi. Karacabey Dulkadirli'nin ilk beyinin adıydı. Maraş altındaki Gündeşli Ovası'nın yarısı onundu. Çok at, çok tosun, çok koyun yetiştirir, Halep'e, Şam'a götürür satardı. Altınının çokluğuyla ünlüydü. Onun da evinde Dulkadiroğlu soy ağacıyla padişah fermanı vardı. Yalnız onun soy ağacı herkesinkinden daha yaldızlı, daha büyüktü. Fermandaki tuğra da bir cennet bahçesi gibi çiçeklerle donatılmış, yazılar altın varakla yazılmıştı. Belki bir okka altın sıvamıştı Tahsin Efendi fermana. Sonra başkaları geldiler, arkalarında aşiretleri, yanlarında silahlı adamları olan ağalar, beyler, zenginler. Çoğunu da İnce Mehmet soymuş, onlardan aldıklarını babaları cephede kalmış genç kızlara, delikanlılara düğün hediyesi olarak dağıtmıştı. İnce Mehmet'e ateş püskürüyorlardı. Bayramoğlu'ndan sonra eşkıya kör İbrahim'i de çağırdılar. Yıllarca dağlarda gezmiş, Toroslar'da, Çukurova'da namı yürümüş, sonunda bir gün gelmiş, karakola teslim olmuş, Anavarza Ovası'ndan toprak almış, 4 karıyla evlenip çoluk çocuğa karışmıştı. Uzun Cabbar da geldi, Bayramoğlu'na katıldı. Horoz Ramado Bayramoğlu çetesindendi. Soyduğu ağaları, beyleri, zenginleri çırılçıplak ettikten sonra yere yatırır, üstlerine çıkar, kanat çırpa çırpa horoz gibi öterdi. Ol sebepten adı horoza çıkmıştı. Çiçekli Nuri de geldi. O da eski bir eşkıyaydı ve zalim değil de ünlüydü. Torosu titretmişti. Ondan söz ederken köylüler Allah sevdiği kulunu onun eline düşürmesin derlerdi. Daha dağlardan, Çukurova'dan, Maraş'tan, deniz kıyısından çok kişi geldi. Arif Sayın Bey işini sağlam tutuyordu. İlk vuruşta sessiz sedasız İnce Mehmet'in işini görmeliydi. Bu kadar ayyuka çıkmış İnce Mehmet yitip gitmeli, namı nişanı ortadan silinmeliydi. Uzun bir araştırmadan, soruşturmadan, planlardan, tasarımlardan sonra Bayramoğlu dağlara doğru yola çıktı. Yanında Topal Ali, İnce Mehmet'i çok iyi tanıyan onun arkadaşı Cabbar ve öteki eşkıyalar vardı. Sarı Sultanoğlu'nun öteki ağaların, beylerin adamları, ovadan, dağlardan gelen gönüllüler, her birisi İnce Mehmet'in kanına susamıştı. Onu öldürecekler ve namları kıyamete kadar yürüyecekti. Onlar da Bayramoğlu'na katıldılar. Bayramoğlu, Topal Ali, Rüstem, Kör İbrahim adlı ötekiler yayaydılar. Kasabayı çıkar çıkmaz ilk haberciyle karşılaştılar. İnce Mehmet üstüne Bayramoğlu'nun asker çektiğini haber almış, 40 suya doğru çekilmişti. Çok geniş, sağlam bir haberci ağı kurmuşlardı. Bayramoğlu her haberciyle teker teker konuşmuş, onlarla enine boyuna uğraşmıştı. Habercilerin içinde İnce Mehmet'in de adamları olabilir, onu yanıltabilirlerdi. Eşkıyalığında kendi adamlarıyla karşısındakileri çok yanlış yollara göndermişti. Bu dağdaki her canlı göz İnce Mehmet'in gözüydü. Her canlı kulak onun kulağıydı. Eğer İnce Mehmet istemezse onunla yıllarca bu dağlarda gezse de karşılaşamazdı. Ama gene de belli olmazdı. Onun kurduğu haberci ağı kadar bir ağı da Bayramoğlu kurmuştu. İnce Mehmet bu kadar can yakmış, bu kadar insan öldürmüş, bu kadar ev basmış soymuştu. Çok da gençti ve burnu da havadaydı. Kendisini Köroğlu, Çakırcalı, Kara Yılan sanıyordu. Kimseden de korkmuyor, kendisini öyle fazla saklama gereğini duymuyordu. Köylüye de her birisi Mehmet olmuş, delikanlılara da fazla güveniyordu. Oysa o Mehmetlerin içinden öyle kaypak Mehmetler çıkardı ki İnce Mehmet'in şaşkınlıktan dudakları uçuklardı. Bayramoğlu'na göre insan bu dünyada yalnız ve yalnız kendisine güvenmeliydi. Yüzyıllardır üstlerinden zulümler, işkenceler, savaşlar, salgınlar geçmiş köylüler öylesine kaypaklaşmışlardı ki elle tutulacak yerleri kalmamıştı. Bilselerdi ki yarın İnce Mehmet'le Bayramoğlu karşılaşacak, bu karşılaşmada da İnce Mehmet yenilecek, daha Bayramoğlu yetişmeden İnce Mehmet'i haklarlar, kellesini de bir sırağa geçirip alır getirir Bayramoğlu'na verirlerdi. Eğer köylü insan gibi insan olsaydı Bayramoğlu hiç dağdan iner miydi? Niçin bu kadar asker gönüllü takmıştı Bayramoğlu arkasına? 15-20 kişilik bir eşkıya çetesi için bu kadar kalabalık çok değil miydi? Kendi yanındakilerden başka Yüzbaşı Faruk komutasında 2 bölük, Teğmen İzzet Nuri komutasında 2 bölük, Yüzbaşı Gavur Ali komutasında 2 bölük dağlara doğru yol almışlardı. Eşkıyayı yakalamak için böylesine büyük kalabalıklarla onların üstüne yürümek yanlıştı. Eşkıyayı avlamak için seçme 50 kişilik bir güç yeterdi. Ama Arif Sayın Bey de Bayramoğlu da bu kalabalıklardan başka bir şey Toros köylülerinin gözlerini korkutmayı umuyorlardı. Halkı böylesine bir kalabalık jandarmayla, gönüllüyle, Bayramoğlu'yla korkutabilirlerse gerisi kolaydı. Köylüler de hep jandarma asker kalabalığından korkmuşlardı. Çünkü yalnız üstlerine gelen yer götürmez asker onları yenebilmişti. Bir akşamüstü Çiçekli Köyü'nün altındaki düzlüğe geldiler. Tüfek çatıp çadır kurdular. Koyunlar, boğalar, koçlar kestiler. Tepeleme pirinç pilavı yığıldı ortaya. Yediler, içtiler. Bayramoğlu askerlerinin, öteki askerlerin bütün giderlerini gelip kasabaya birikişmiş ağalar, beyler veriyorlardı. Arif Sayın Bey'e göre bu askerler devleti değil, onları korumak için canlarını tehlikeye atıyorlardı. Onlar da hiç olmazsa giderleri çeksinlerdi. Beyler, ağalar da onun bu önerisini seve seve yerine getirdiler. Orada Çiçekli Köyü'nün alt başındaki düzlükte 3 gün kaldılar. Köyün üstüne harman gibi közlerde kızarttıkları etlerin yağlı, işte açıcı dumanlarını savurdular. Bu 3 gün 3 gece içinde köyden bir tek kişi çıkıp da onlara bir hoş geldiniz demedi. Nereden gelip nerelere gidiyorsunuz diye sormadı. Herkes evine kapanmış, köyün ortasındaki alanda kimsecikler gözükmüyordu. Bayramoğlu da bu işe şaşmış da kalmıştı. Sonunda dayanamadı, köye adam gönderip Sarı Çavuş'u çağırttı. Sarı Çavuş onun eski arkadaşıydı ve onunla çok sevişirlerdi. Sarı Çavuş gelen adama, git selam söyle o Bayramoğlu'na, benim yüzüme bakacak yürekliği nereden almış ki o, asker kaçağı Arif sahibinden almış olmasın, git selam söyle Bayramoğlu'na, benim onun yüzüne bakacak gözüm yok. Bayramoğlu birkaç adam daha gönderdi köye, Sarı Çavuş diretiyordu. Sonunda edemedi, Kürt Rüstem'i gönderdi ona Bayramoğlu. Sarı Çavuş Rüstem'i çok severdi, onun yüzüne bile kaşını kaldırıp bakmadı. Onunla bir tek sözcük bile konuşmadı. Kürt Rüstem onun yanında bekledi, bekledi, sonunda edemedi. Yıkılmış, bitkin Bayramoğlu'na geldi. Benimle bir tek söz bile konuşmadı, yüzüme de bakmadı. Bana köpeğe bakar gibi bile bakmadı. Taş kesilmiş ocağın başında öyle oturdu kaldı. Ben gidiyorum o Sarı Çavuş'a diye öfkeyle ayağa fırladı Bayramoğlu. Atına atladığı gibi köyün yolunu tuttu. Onunla birlikte Rüstem de geliyordu. Attan iner inmez kapıyı açıp içeriye girdi. Sarı Çavuş diye bağırdı. Aşk olsun sana Sarı Çavuş, böyle miydi seninle kavli kararımız? Böyle miydi seninle arkadaşlığımız, kardeşliğimiz, böyle miydi seninle? Sarı Çavuş ocağın karşısına eski bir kıl çulun üstüne bağdaş kurmuş oturmuş, kamburunu çıkarmış, gözlerini önündeki közlere dikmişti. Sanki içeri girenleri duymadı, yerinden de hiç kıpırdamadı. Başını çevirip de ona bakmadı, yalnız sırtı biraz daha kamburlaştı. Sarı Çavuş, ben geldim, ben Bayramoğlu. Sarı Çavuş'un sırtı 2 kez kalktı, indi. Bayramoğlu tepeden alaycı şaşkın, ''Sarı Çavuş evine tanrı konuğu geldi, anlamadın mı?'' Gene en küçük bir kıpırtı yoktu Sarı Çavuş'ta. Bayramoğlu, Bayramoğlu oldu olalı hiç böyle bir iş gelmemişti başına. Böylesine onuruna düşkün bir kişiyi bak hele Sarı Çavuş ne hale getirmişti. Onu şimdiye kadar hiç kimse böyle karşılamamıştı. ''Tanrı konuğu dedik seni deyi evine geldik. Ya anlamadın ya da sen bir iyice bunamışsın koca köpek.'' Bu sözleri duyar duymaz Sarı Çavuş bir ok gibi yerinden fırladı, geldi Bayramoğlu'nun karşısına dikildi. Ben değil sen bunamışsın dedi acı acı gülümseyerek. Şu koca Bayramoğlu'na bakın hele. Bir zamanlar bastığı toprağı titreten, bir Şahin kadar onurlu olan, Allah'ın aslını Ali gibi gürleyen, fakir fıkaranın ekmeği olan, bütün dağların aşağıdaki ovaların üstüne titrediği, gözünden esirgediği şu koskoca Bayramoğlu'na bakın hele. Ağalara beylere zar olmuş da ince Mehmet'in üstüne Sarı Sultanoğlu'nun, Kamberoğlu zaliminin, Kederoğlu'nun, Kadıoğlu'nun askerini çekmiş de dağlara çıkmış. İnce Mehmet'i yakalayacak da onun derisini yüzecek, gözlerini oyacak. Sonra da götürecek Sarı Sultanoğlu'na teslim edecek. Keşke ben öleydim de Çanakkale'de denizdeki vapurlar bir top güllesiyle göğe çıkarken bu günleri Bayramoğlu'nun bu hallerini görmeyeydim. Kurt kocayınca köpeklere maskara olurmuş. Keşke Bayramoğlu'nun kocadığını görmeseydim. Geldi kocaman elleriyle Bayramoğlu'nun yakasına yapıştı. Gözlerinin içi yaşla dolmuştu. Zangır zangır titriyordu. ''Nereye gidiyorsun Bayramoğlu?'' diye sordu gözlerini onun göz bebeklerinin içine dikerek. ''Nereye? İnce Mehmet'i öldürmeye mi gidiyorsun?'' ''Yok Bayramoğlu yok. Sen İnce Mehmet'i öldürmeye gitmiyorsun. Sen kendi gençliğini öldürmeye gidiyorsun. Sen Bayramoğlu'nu, Köroğlu'nu, Kara Yılan'ı, sen Hazreti Ali'yi öldürmeye gidiyorsun. Sen zulme karşı ayağa kalkmış bütün yürekleri öldürmeye gidiyorsun. Sen insanlığı, sen Toros Dağları'nı öldürmeye gidiyorsun. Şimdi yüzüme bakacak gözün var mı senin? Söyle koç yiğit Bayramoğlu.'' Bak Bayramoğlu sana ne diyeceğim. Sen öldündü ya, sen çekilip gittindi ya. Bu Toroslar hep senin türkülerini, destanlarını söyledi. Hep Bayramoğlu halaylarını çekti. Bundan sonra o destanları, türküleri, halayları bir başkasına, İnce Mehmet'i Bayramoğlu'nu öldürmeye kalkmayanlara verecekler. Bayramoğlu'nun namını, nişanını hem bu dünyadan hem de yüreklerinden sökecek atacaklar. Duydun mu söylediklerimi? Önünden çekildi dışarıya çıktı. Dışarıda parlak bir güneş vardı. Buz gibi de dağlardan aşağıya bir yel esiyordu. Sarı çavuş gitti küskün avlunun köşesindeki ceviz ağacın altındaki tahta sedirin üstüne çöktü. Yönünü de çadır kurmuş Bayramoğlu ordugahına döndü. Bayramoğlu içeriden yalpalayarak çıktı geldi. Bir an sarı çavuşun önünde durdu. Sarı çavuş kasketinin siperliğini tam gözlerinin üstüne indirmiş, gözlerini yüzünün yarısını kapatmıştı. Bayramoğlu ona doğru birkaç adım attı sonra durdu. Bir şeyler söyleyecekti vazgeçti geriye döndü. Ayakları ayaklarına dolaşıyor yalpalıyordu. Atının dizginini Kürt Rüstem'in elinden aldı. Bacakları titriyordu. Bu durumda ata binemezdi. Yüzü kararmış alnı kırışmış dudakları sünmüştü. Başı önünde atını ağır ağır çekerek askerlerinin arasına döndü. Kendisini çadıra dar attı. Rüstem de geldi yanına oturdu. Sarı çavuş haklı dedi Bayramoğlu. Biz gençliğimizi öldürüyoruz. Biz baş kaldıran bir gül gibi açılmış kendi yüreğimizi koparıyoruz. Sarı çavuş gene de iyi arkadaş imiş. Yüzüme hak tu deyip de tükürmedi. Şu benim yüzüm kendi yüreğini sökmeye giden yüzüm tükürülecek yüz. Biz ikimiz şu dağlara attığımız tohumların güne karşı açmış taze çiçeklerini talana gidiyoruz. Elimizden silahımızı bıraktığımızda keşke ölseydik diye hayıflandı Kürt Rüstem. Olan oldu başımıza bu işler de geldi. Artık dönemeyiz değil mi Rüstem? Dönemeyiz ağam. Dönsek ne olur? Dönsek derler ki koskocaman Bayramoğlu İnce Mehmet adındaki çocuğun üstüne gitti de korkusundan yüz geri etti derler. Sen buna dayanamazsın. İşte senin için gerçek ölüm bu olur. Kimse bilmez ki biz İnce Mehmet'e gençliğimize dağlara attığımız tohumun taze çiçeğine kıyamadık. Kimse bilmez ki Bayramoğlu kendi gençliğini öldürmektense kendini öldürdü. Kimse bilmez dedi Bayramoğlu. Demek kader yolumuzu böyle çizmiş. İnce Mehmet'i yakalamak bize düşmüş. Bayramoğlu gözlerini çadırın kapısından gözüken uzaktaki yüce dağın karlı doruğuna dikti, daldı gitti. Başını çevirdiğinde gözleri yaş içinde kalmıştı. Yüzü gerilmiş, yüz çizgileri keskinlemişti. Kendi kendine konuşur gibi. Keşke ilk çarpışmada İnce Mehmet bizi vursa da biz de bu alçaklıktan kurtulsak diye söylendi Bayramoğlu. Keşke diye bağırdı Kürt Rüstem. Bayramoğlu eskiden bir köye, bir kasabaya inmeye görsün. Köy kasaba bayram yerine döner, onu görmek için insanlar yollara dökülürlerdi. Bayramoğlu Çiçekli köyünden kalktı, çadırları muhtara bıraktılar. Çadırlar ağırlık oluyordu, artık köy evlerinde konaklayacaklardı. Bir gün bir gece yol gittiler. Yolda haberciler durmadan haber getiriyor. Bayramoğlu atının üstüne yumulmuş, derin bir düşünceye gömülmüş. Getirilen haberler onu ilgilendirmiyorcasına dinliyor, atına yol veriyordu. Önlerindeki dağı aşınca sağdaki koyakta bir köy gördüler. Atları da kendileri de yorulmuş, acıkmışlardı. Köyden duman tutuyordu. Orta yerinde ulu üç çınar ağacı dikili bir alan yemyeşil gözüküyor. Yeşilliği dümdüz ağaran, köpüklenen küçük bir dere ikiye ayırıyordu.
Ayrım sonu.